Ayrım 5.
Ekip başılık bugün de çok güç bir iş. Ama işe yeni başladığım zamanlar bin beterdi. Köyde hiç sağlam adam kalmamıştı. Kalanların hepsi ya sakat ya hastaydılar. Kadınlara, genç kızlara, çocuklara, çok yaşlılara düşüyordu bütün işler. Ürün olarak tarladan ne kaldırırsak hepsini orduya gönderiyorduk. Araç gereç bakımından da acınacak haldeydik. Tekerleksiz arabalar, kopuk hamutlar, çürük iplerle dikilmiş ya da yapılmış koşumlar. Demir dövmek için kömür de bulamıyorduk artık. Demirci atölyesinin ocağını yakmak için yaz sıcağında kuruyup kalmış dikimleri toplamaya başladık. Hayat çok zordu. Eskisine hiç benzemiyordu. Açlık her kapıya gelip dayanmıştı. Bütün bunlara rağmen son gücümüzle tarlayı işlemekten, olabildiğince ürün devşirmekten geri kalmadık. Kimilerini tatlı sözle, kimilerini sert çıkışlarla yola getirdik. Bu yüzden kaç defa kaç kişiyle saç saça baş başa kapışacak hale geldim. Öyle günlerde belli oluyordu insanın iyisi ve kötüsü. Ben yine de her zaman köyümüz insanlarını yerlere kadar eğilerek selamlamaya hazırım. Çünkü dağılmadılar. Her şeye rağmen dayanışmayı bırakmadılar ve gerçek birliği gösterdiler. O günün kadınları, bugünün nineleri, çocukları ise anne baba oldular. Herhalde bu çocuklar o günleri unutmuşlardır. Ama ben onları ne zaman görsem o günlerdeki durumları canlanıyor gözümde. Aç, çıplak, perişan. Kolhozda canla başla çalışmaları, tarifsiz acılar ve gözyaşları içinde zaferi bekleyişleri. Ama o halleriyle ne işler başardıklarını kendileri bilmezler. Nice güçlüklerle boğuşmak durumunda kalmış, nice ağırlıkların altında belin bükülmüş olsa da o günlerde onlara ekip başı olmaktan hiç şikayet etmiyor, bundan gurur duyuyorum. Her zaman Şafak'la beraber ayakta, kolhozun avlusunda olurdum. Sonra bütün gün at üstünde dolaşırdım. Bozkır'dan vadilere, vadilerden dağlara, her yere giderdim. Akşamları geç saatlere kadar kolhozun idare odasında kalırdım. Böylece günün nasıl geçtiğini anlayamazdım bile. Belki kendimi böylesine işe vermek kurtarmıştır beni. Gün geldi, her şey canlarına tak ettiği için bana küfür mü etmediler, imime mi yapışmadılar, işimi terk etmediler. İşte bütün bunlar için kimseye dargın değilim. Böyle güç durumlarda Caynak'ın ve Aliman'ın üzerine biraz daha fazla yük biniyor, yapılamayan işleri de onlara veriyordum. Evlatlarım gece gündüz durup dinlenmeden çalıştılar. Yakınlarımı, canlarımı böylesine zora soktuğuma, dayanılmaz işlere sürdüğüm için de pişman değilim. Böyle yapmasam, acılara, korkulara dayanamaz, ezilirdik. Evin üç erkeği cephedeydi. Bunları düşünmeden edemiyorduk. İki aydan beri Kasım'dan mektup gelmiyordu. Bu yüzden Aliman'la göz göze gelmekten kaçınıyor. Bu konunun açılmasından, Kasım'a ne oldu diye ağzımdan bir laf kaçırmaktan korkuyordum. Havadan, sudan, günlük işlerden söz ediyorduk hep. Sözde Kasım'ı andıracak hiçbir imada bulunmamaya çalışıyorduk. Bir kış sabahı demirhaneye gitmek, nallanacak kolhoz atları için yardım etmek üzere evden çıktım. Ne göreyim? Başkarma Usanbay atını bana doğru dört nala koşturmuyor mu? Elinde avuç içi kadar bir kağıt olduğunu da görüyordum. Yanıma gelip durdu, bu kağıdı bana uzattı. Acele telgrafım var dedi. Telgraf? Nefesim kesilecekti neredeyse. Demirhaneden çekiş sesleri geliyordu kulağıma. Ama çekişler örse değil de benim göğsüme iniyordu sanki. Herhalde limon gibi sararmış olmalıyım. Neyin var Tolganay teyze dedi başkarma. Korkma, telgraf Maysalbek'ten geliyor. Novosibirsk'ten çekilmiş. Gel hadi korkma, al telgrafını dedi. Ve eğerden eğilip kağıdı bana verdi. Hemen tren istasyonuna git. Oğlun oradan geçecek ve geçerken seni görmek istiyor. Senin için bir araba koşmalarını, atlar için arabaya ot ve yulaf koymalarını emrettim. Daha ne duruyorsun Tolganay teyze? Eve gidip biraz hazırlık yapmayacak mısın? Tepeden tırnağa mutluluğa gömülmüş gibiydim. Sevinç ve heyecandan uçacaktım neredeyse. Ne yapacağımı bilmeden demirci dükkanına girdim. Demirci ve nalbantlar, hadi şef hadi dediler. Bu işleri sensiz de yaparız biz. Geç kalma, istasyona gitsen. Eve doğru koştum. Kafam karmakarışıktı. Ama bir şeyi iyi anlamıştım. Maysalbek tren istasyonuna gelmemi istiyordu. Beni görmek istiyordu. Koştum. Ter içinde kaldım. Bir yandan da sayıklar gibi konuşuyordum. Ne istiyor canım evladım? Beni görmek istiyor. Seni görmek için 1000 kilometre koşarım ben. Kanatlanırım da gelirim. Ah analar, analar. Oğlumun istasyondan nereye gideceğini soramamıştım kendime. Eve geldim ve ona yol yemeği hazırlamaya başladım. Hamur aşı yaptım, et kızarttım. Herhalde yanında arkadaşları da vardı. Onlara da verecekti bu yiyeceklerden. Onun için bol bol pişirdim her şeyi. Sonra hepsini heybeye doldurdum. Aynı gün Aliman'la birlikte istasyon yolunu tuttuk. Önce istasyona Caynak'la gitmek istemiştim. Ama Caynak kabul etmedi. Olmaz ana dedi, sen Aliman'la git. Ben işlerin başında kalayım. Böylesi hem daha iyi hem daha doğru olur. Daha sonra küçük oğluma hak verdim. O henüz çocuktu ama hiç de aptal değildi. O günlerde Aliman'ın ne bunalımlar geçirdiğini, ne acılar ve korkular yaşadığını görüp anlıyordu. O sırada Aliman ot ambarındaydı. Oraya koşup sevindirici haberi ona kendisi verdi. Ah ah, gelinimin heyecanını görmeliydiniz. Son zamanlarda onu hiç bu kadar sevindiren bir şey olmadı. Mutluluktan uçacaktı neredeyse. Gözleri ışıl ışıl, yanakları al al olmuştu. Benden daha çok sabırsızlanıyor ve beni sıkıştırıyordu. Hadi anacığım, işte kürkün, işte yün şalın, çabuk giyin gidelim hemen. Giderken yerinde duramıyordu. Daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyordu sürücüye. Bununla da yetinmiyor, arabacının elinden dizginleri kaparak atları dehliyor, kamçıyı şaklatıyordu. Araba kalınlaşan ve katılaşan kar üzerinde hızla gidiyor, atlar keyifle tırısa kalkıyor, tekerleklerin sağır edici tıkırtıları yeni yağlanmış dingillerde boğuluyordu. Yol boyunca kar yağışı devam etti. Düzenli, güzel yağıyordu. Ama hava soğudu, hafif don yapmaya başladı. Aliman'ın üstü başı kar taneleriyle süslenmiş, öyle güzel görünüyordu ki. Başının üzerinde kalınca bir kar örtüsü oluştu. Şalını, savruk saç örgülerini, yakasını örtüyordu kar. Teni buğday rengindeydi, yanakları gül gibi al al olmuştu. Kemir gözleri ışıl ışıl parlıyor, beyaz dişleri daha parlak görünüyordu. Her şeyiyle cıvıl cıvıldı. Gencecik bir kadına her şey, kar bile çok yakışıyor, yaraşıyor. Yol boyunca hep konuştu. Neler söylüyordu neler. Ana diyordu, Maysal Bek trenden inince benim kim olduğumu sakın söyleme. Bakalım tanıyabilecek mi? Az sonra bu fikirden vazgeçiyor. Maysal Bek'e arkadan yavaşça sokulacağını, elleriyle gözlerini kapatacağını, kim olduğunu soracağını söylüyordu. Ne derdi Maysal Bek? Herhalde biraz korkardı. Ve bu aptalca şakayı yapanın kim olduğunu sorardı. Aklından geçenleri yüksek sesle söylüyor, sonra da bu düşüncelerine katıla katıla gülüyordu. Ah Aliman, güzel gelinim, sevgili küçük gelinim. Onun böyle davranmasının, böyle düşünmesinin sebebini bilmediğimi mi sanıyordu? Zaten kendini ele vermekte de gecikmedi. Birden gülmeyi bıraktı ve hafif sesle mırıldandı. Maysal ve Kasım'a çok benziyor. İkiz gibi benziyorlar birbirlerine, değil mi? Ben işitmezlikten geldim. Şimdi yine susuyordu. Besbelli gizli düşüncelerine dalıp gitmişti. Az sonra genç sürücünün elinden dizginleri yine kaptı. Ayda, ayda diye atları dört nala kaldırdı. İstasyona geldiğimiz zaman akşam olmuştu. Araba durur durmaz ikimiz birden atladık. Demir yoluna doğru koşmaya başladık. Sanki Maysal Bek de tam o sırada gelecekmiş gibi. Ama ortalıkta kimsecikler yoktu. Sağa sola her tarafa baktık. Sonra üzüntüler içinde iki öksüz gibi kala kaldık. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Rayların, traverslerin arasında dondurucu bir karayel koşuyordu. Büyük gıcırtılar ve takırtılar çıkararak manevra yapan bir lokomotif, üzerleri kırağa kaplı, tekerlekleri donup raylara yapışmış ve vagonları yerlerinden söküp ileri geri götürüyordu. Rüzgar elektrik tellerinde uğul uğuldu. Biz o güne kadar istasyona tren beklemeye, tren karşılamaya hiç gitmemiştik. İlgili memurlara sorup bilgi almak da gelmiyordu aklımıza. Bu sırada bir siren sesi işittik. Hemen ardından bir tren istasyona girmekte olduğunu gördük. Ana geliyor, işte geliyor diye bağırdı Aliman. Bütün vücudum tiril tiril titredi. Bir korku, bir kuşku düştü yüreğime. Tren hızla yaklaştı. Lokomotif bizim önümüzden ve karları savura savura geçti, az sonra durdu. Biz katar boyunca koşmaya başladık. Vagonlar tıklım tıklım doluydu. Kadınlar, çocuklar ve pek çok da asker vardı. Kimdi bu askerler? Nereden gelip nereye gidiyorlardı? Hemen her vagonun önünde durup soruyorduk. Svankulov, Maysalbek var mı? Allah aşkına söyleyin. Svankulov, Maysalbek bu trende mi? Bazıları bilmediklerini söylediler. Bazıları cevap bile vermedi. Bazıları da alaylı alaylı güldüler yüzümüze. Biz vagondan vagona koşarken tren hareket etti. Bu istasyonda sadece 3 dakika durmuştu. Sanki elimizdeki kuşu kaçırmış gibi olduğumuz yerde kala kaldık. İşte o sırada sırtında siyah bir kocuk, ayaklarında keçe çizme bulunan yaşlı bir Rus demiryolcu bize yaklaştı. Aslında trenin gelişi sırasında da fark etmiştim onu. Bize kimi beklediğimizi sordu. Ona uzun uzun anlattık. Sonra da Maysalbek'ten gelen telgrafı gösterdik. Gözlüğünü takıp dudaklarını kımıldata kımıldata ama sessiz telgrafı okudu ve şöyle dedi. Oğlunuz askeri Katarlardan biriyle gelecek. Ama hangi Katarla geleceğini ve buradan hangi saatte geçeceğini bilemem. Eğer bir gecikme olmazsa bu gece veya yarın erken saatlerde bir askeri tren geçecek. Belki geçmiştir de bilemem. Her gün geçiyor bu trenler. O yandan bu yana, bu yandan o yana durmadan geçiyorlar. Ekspres trenler bunlar. Tam bir hayal kırıklığına uğramıştık. Tarifsiz üzüntüler içindeydik. Ah bu savaş, bu savaş diye iç çekti demiryolcu. Bu savaş her şeyi alt üst etti. Neyse rüzgarın altında dikilip durmayın. Bekleme salonuna gidin. Orada oturur beklersiniz. Tren geçerken de çıkıp bakarsınız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleme salonunda bankların üzerine uzanmış 10 kadar insan vardı. Hayat onları yoldan yola, istasyondan istasyona atmış ve sanki çile dolduruyorlardı. Galiba alışkındılar bu hayata. Orada kendi evlerindeymiş gibi rahat hareket ediyorlardı. Birkaçı mışıl mışıl uyuyor, ötekiler sigara içip sohbet ediyorlardı. Bir köşede 2 kişi madeni bardaklarla çok sıcak bir şey içiyorlardı. Üfleye üfleye içmelerinden belliydi içtikleri şeyin çok sıcak olduğu. Bir adam da gitarının tellerine hafif hafif dokunuyor, kısık bir sesle şarkı mırıldanıyordu. Şişesi kırık ve kirli bir gaz lambası tüte tüte yanıyor ve cılız bir ışık veriyordu. Gölgeli tarafa bir göz attık ve orada bir bankın uç tarafına henüz oturmuştuk ki bir trenin gelmekte olduğunu duyup fırladık dışarıya. Rüzgar kürkümüzün eteklerini, kol ve yakalarını savuruyordu. Bir yük treniydi gelen. Vagonlarda ne asker görünüyordu ne sivil. Biz yine vagondan vagona koşarak bağırmaya başladık. Svankulov, Maysalbek var mı? Svankulov, Maysalbek trende mi? Bize hiç karşılık veren olmadı. Çaresiz yine bekleme salonuna döndük. Orada bulunanların hepsi şimdi horul horul uyuyorlardı. Aliman, ana sen biraz uzan dinlen dedi. Ben gelen trenleri gözlerim. Başımı gelinimin omuzuna yasladım. Sözde biraz kestirmek istedim ama ne gezer? Uyumam mümkün değildi. Trenin yaklaştığını yalnız kulağımızla değil, yüreğimizle, zihnimizle algılıyor, kilometrelerce uzakta olsa da yer sarsıntısını ayaklarımızın altında hissediyor, döşeme belli belirsiz sarsıldığı bir sırada fırlayıp çıkıyorduk dışarı. Trenin hangi yönden geldiğine bakmıyorduk bile. Heybeyi kaptığımız gibi yol kenarında buluyorduk kendimizi. Trenler geldi geçti. Maysalbek hiçbirinde yoktu. Tam gece yarısında yer bir kere daha sarsıldı. Biz bir kere daha dışarı fırladık. Karşılıklı olarak 2 tren birden giriyordu istasyona. 2 yönden gelen keskin düdük sesleri doldurdu kulaklarımızı. 2 yol ortasında şaşırıp kalmıştık. Her 2 tren kulakları sağır eden gıcırtılarla ve sirenlerle yavaşlamak şöyle dursun hızlarını daha da arttırarak geçip gittiler. Vagon tekerlekleri gurul guruldu. Rüzgar uğulduyor, bizi kar çevrintisiyle kuşatıyor ve sanki vagonların altına çekmek istiyordu. Ana ana diye bağırdı Aliman. Beni fener direğine doğru çekerek sımsıkı kucakladı ve hiç bırakmadı. Ben yıldırım hızıyla geçen pencerelerden gözümü ayıramıyordum. Eğer Maysalbek oradaysa ve ben görmeden geçip giderse diye yüreğim hop inip hop kalkıyordu. Raylar kaçan tekerleklerin altında inim inim inliyor, oğlum için kaygılar altında ezilen yüreğimi de inim inim inletiyordu. Ve trenler arkalarında oluşan kar çevrintilerini de çekip götürerek geçtiler. Biz uzunca bir süre fener direğine tutunarak öylece kaldık. Şafak vaktine kadar bir dakika oturamadık. Gelip geçen trenler boyunca bir sağa bir sola koştuk durduk. Tam güneş doğarken ve fırtınanın ansızın dindiği bir sırada çok tuhaf bir tren geldi istasyona. Vagonların yanları yanmış, çatıları delik deşik olmuş, kapıları uçmuş. Katar boyunca tek canlı görünmüyor. Bütün vagonlarda bir ölü sessizliği, bir yanık kokusu var. Kömür haline gelmiş döşemelerin, erimiş boruların, kavrulmuş boyaların kokusu. Dün bizimle konuşan demir yolcu, elinde bir fenerle bu trene yaklaşırken Aliman sordu. Ne biçim tren bu? Ne olmuş bu trene? Bombalanmış, düşman bombalamış diye fısıldadı demir yolcu. Peki nereye götürüyorlar bu vagonları? Tamir atölyesine, tamir edecekler. Onların konuşmasını dinlerken o bombardıman sırasında bu vagonlarda bulunanların canhıraş seslerini duyar gibi oluyordum. Duman ve alevler arasında bağırışanları, ayaklarını kollarını yitirenleri, kulakları sağır, gözleri kör kalanları, acılar içinde kıvrananları ve nihayet canlarını yitirenleri. Ama bu bombalar uzaktaki savaşın buralara kadar uzanmış bir yankısıydı sadece. Ya cephede, asıl savaşın olduğu yerlerde neler oluyordu neler? Yanık vagonlardan oluşan o katar istasyonda uzun bir süre kaldı. Sonra melankolik bir gıcırtıyla yerinden kımıldadı ve bilemeyeceğim bir yöne doğru hareket etti. Yüreğim kaygılarla dolu olarak giden trenin ardından baka kaldım. Maysal Bek de oraya, bu trenin bombalandığı yere gidecekti. Ya Kasım, ya Suvankul. Mektubunda Riyazan yakınında olduğunu yazıyor. Bu şehir cepheye pek uzak değildi galiba. Ortalık aydınlandı. Artık bizim de dönmemiz gerekiyordu. Atların yiyeceği bitmiş, bir tutam ot kalmamıştı. Ama ya Maysal Bek geçmemişse, bundan sonra geçecek trenlerden birindeyse, onu yüreğimiz ağzımıza gelerek bunca saat bekledikten sonra görmeden nasıl gidebilirdik? Bu soru ikimizin de aklından çıkmıyor, dönmeyi hiç istemiyorduk. Dün olduğu gibi hava yine rüzgarlı ve soğuktu. Buraya boşuna rüzgarların kervansarayı dememişler. Birdenbire gökyüzünü kaplayan bulutlar dağılıverdi. Güneş bütün parlaklığıyla çıktı ortaya. Ah ah, bulutların ardından çıkıveren şu güneş gibi oğlum da gözümün önünde parlayıverse, bir kerecik, sadece bir kerecik görünüverse diyordum içimden. Tam bu sırada uzaklardan bir tren sesi duyduk. Doğudan geliyordu. İki uzun ve keskin düdük sesiyle iyice yaklaştığını belli etti. Ayaklarımızın altındaki toprak bir kere daha sarsıldı. Raylar bir kere daha homurdandı. Ard arda koşulmuş iki lokomotif buhar ve duman püskürterek büyük bir uğultu ile geçtiler. Tekerleklerden kıvılcım saçılıyor, ocaktan kor olmuş kömürler dökülüyordu. Bu iki lokomotifin ardından üstü açık vagonlar görüldü. Bu vagonlara yüklenmiş tank ve topların üzerleri branda beziyle örtülüydü. Aralarında da ağır köklerine bürünmüş tüfekli askerler nöbet tutuyordu. Sonra kapalı vagonların aralık kapılarından askerleri gördük. Vagonlar hızlı hızlı geçiyor ve her vagonla birlikte yine hızlı hızlı kaputlar, yüzler görünüp kayboluyor, eksik heceli bir şarkı kelimesi, bir balalayka ve akordeon sesi duyuluyordu. Onlara bakmaktan bulunduğumuz yeri unutmuştuk. Bu sırada elinde sarı kırmızı bayraklar tutan bir adam koşup yanımıza geldi ve ağzını kulağıma dayayarak bağırdı. Tren durmayacak, durmayacak. Çekilin rayların üstünden. Başka tren geçecek bu yoldan. Çekilin. Böyle dedi ve bizi kenara doğru itti. İşte tam bu anda hemen yakınımızda bir ses bütün sesleri bastırarak kulağıma çarptı. Ana! Aliman! Aman Allah'ım, Maysal Bek'ti bu. Tam yanımızdan geçiyordu. Kapı penceresinden beline kadar dışarı sarkmış, bir eliyle kapıya tutunuyor, öbür eliyle asker şapkasını sallıyordu. Bağıra bağıra bir şeyler söylüyor, bize veda ediyordu. Ben sadece Maysal Bek, Maysal Bek diye olanca sesimle bağırdığımı hatırlıyorum. Ama o çok kısa zamanda oğlumu şaşılacak kadar net bir şekilde görebilmiştim. Rüzgar saçlarını karıştırmış, kaputunun yakasını kanat gibi sallıyordu. Yüzünde ve gözlerinde hem sevinç vardı, hem keder, hem acıma vardı, hem de veda bakışları. Onu gözümden hiç ayırmadan koşmaya başladım. Trenin son vagonu büyük bir uğultu ve takırtıyla beni geçip gittikten sonra traverslerin üzerinde koşmaya devam ettim. Sonra düşüp kaldım. Yolun üzerinde inim inim inliyor, ağlıyordum. Oğlum savaş meydanına gidiyordu ve ben onu, donmuş rayları kucaklayarak, sıkarak uğurluyor, veda ediyordum. Tekerleklerin rayları döverken çıkardıkları takırdılar gittikçe uzaklaştı ve sonra duyulmaz oldu. Ben bunca yıl sonra hala zaman zaman o trenin o gürültüyle geçişini duyar gibi olurum. Vagon tekerleklerinin çıkardığı o takırtılar kulaklarımda yankılanır durur. Aliman düşüp kalktığım yere geldiği zaman kendi gözyaşlarında boğulmuş gibiydi. Eğilip beni kaldırmak istedi ama kaldıramadı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, elleri kolları tiril tiril titriyor ve beni kaldıracak gücü bulamıyordu kendinde. O sırada o istasyonun kadın makasçısı da geldi. Bir Rus'tu. O da bana tıpkı Aliman gibi ana ana diyor, beni kucaklıyor ve benimle birlikte ağlıyordu. Sonunda ikisi güçlerini birleştirip beni kaldırabildiler. Raylardan uzaklaştırdılar. İstasyona doğru yürürken Aliman bana bir asker şapkası uzattı. Al ana, al bunu. Maysal Bek sana bıraktı. Ben onun bulunduğu vagonun peşinden koşarken elinde salladığı şapkasını bana attığını böylece öğrenmiş oldum. Dönüş yolunda arabada otururken o şapkayı kalbimin üstüne sımsıkı bastırdım ve hiç unutmadım. O şapka hala bende. Evimizin duvarında asılı duruyor. Haki renkli, kulaklıklı, bildiğimiz asker şapkalarından biri. Alnım biraz yukarısına rastlayan yerinde bir yıldız var. Bazen o şapkayı ellerime alır, yüzüme sürerim ve oğlumun kokusunu bulurum onda. Söyle bana toprak ana, oğlunu bir kerecik, bir anlık görebilmek için böyle tarifsizce acılara gömülen bir ana nerede, ne zaman görülmüştür? Ben görmedim, duymadım Tolganay. Zaten dünya dünya olalı böyle bir savaş da görmedim.